Ayrım 49.
Sayfa 459. Bariton yemek yerken ağzıyla diliyle çok ses çıkarıyordu. Kızı sofrada otururken onun hep sağında duruyordu. Daha henüz 17 yaşında olmasına karşın kızı Amy. Amy Fransızca'da sevilmiş kadın demek. Daha şimdiden olmaz derecede solmuş gibiydi. Belli belirsiz bir cansızlık, iflah olmaz bir kurşuni ten rengi Amy'yi gözümüzde silikleştiriyordu. Sanki hiç durmadan yüzünün önünden sağlıksız küçük bulutlar geçiyormuş gibi. Parapin'le Barton arasında ufak tefek kırgınlıklar oluyordu. Ancak Barton hiç kindar biri değildi. Yeter ki kimse işletmesinin kârlarına burnunu sokmasın. Onun bu hesapları uzun süre boyunca yaşantısının biricik kutsal boyutunu oluşturdu. Günün birinde Parapin o zamanlar hala konuşuyordu. Sofradayken ona etikten yoksun olduğunu söyleyivermişti dobra dobra. İlk ağızda Barton bu lafa gücenmişti. Sonra da her şey yoluna girmişti. Bu kadarcık şey içinde küsülmez ya. Bariton benim seyahat serüvenlerimi dinlerken yalnızca romanik bir heyecan yaşamakla kalmıyor, aynı zamanda kendini tasarruf yapmış da sayıyordu. Siz oraları, o memleketleri o kadar güzel tasvir ediyorsunuz ki Ferdinand, bir kez sizi dinledikten sonra insanın artık ta oralara kadar gitmesine gerek kalmıyor. Bana yöneltmeyi düşünebileceği en güzel iltifat buydu. Onun bu tımarhanesine yalnızca gözetimi kolay delileri kabul ediyorduk. Asla çok saldırgan ve belirgin olarak katil ruhlu olanları değil. O tımarhane katiyen öyle sıkıcı bir yer değildi. Az sayıda parmaklık, yalnızca bir iki hücre. Hatta o yapı içindeki en endişe verici vaka belki de bizzat küçük Amy'ydi, onun öz kızı. Hastalardan biri olarak görünmüyordu bu çocukcağız, ancak bu ortam onun ruhuna işlemişti. Zaman zaman yemek odamıza kadar yükselen çığlıklar da duyulmuyor değildi, ancak bunların hep oldukça süfli nedenleri vardı. Çok da uzun sürmüyordu zaten. Ayrıca pompa, koruluk ve iri begonya kümeleri arasındaki bitmek tükenmek bilmeyen gezintileri sırasında uzun ve ani taşkınlık dalgalarının akıl hastası gruplarını ara ara çalkaladığı da oluyordu, yok yere. Bütün bunlar fazla sorun ve telaş yaratmadan ılık banyolar ve damacanalar dolusu afyonlu şurupla son buluyordu. Deliler bazen yemekhanenin sokağa bakan birkaç penceresinin önüne gelip oradan çığlık atarak ortalığı velveleye veriyorlardı. Ancak asıl dehşeti daha çok kendi içlerinde saklıyorlardı. Bizim tüm tedavi girişimlerimize karşılık o dehşetleriyle yakından ilgileniyor, ona iyi bakıyorlardı bizzat. Bu dirence tutkuyla sarılıyorlardı. Şimdi geriye dönüp de baba Bariton'un yerinde tanımış olduğum tüm o delileri düşününce, temel yaratılışımızın savaş ve hastalıktan başka, yani kabusun bu iki sonsuzluğunun dışında başka bir gerçek eserinin varlığından kuşku duymaktan kendimi alamıyordum. Sonuçta varoluşun neden olduğu en büyük yorgunluk, belki de insanın 20 yıl, 40 yıl boyunca, hatta daha bile uzun süre aklı başında kalmak için harcadığı o olağanüstü çabadır, basitçe derinden kendi, yani tiksindirici, dehşedengiz, saçma olmamak uğruna. Baştan veri olarak elimize tutuşturulan şu aksak ikinci sınıf insanı, sabahtan akşama kadar hep küçük bir evrensel ideal, birinci sınıf bir insan olarak sunmak zorunda kalmamız ne de büyük kabus. Tımarhanede her fiyattan hastamız vardı. En varlıklıları, Lü 15 tarzında döşenmiş duvarları, sıkıca kapitone kumaş kaplı odalarda kalıyordu. Bunlara bariton her gün yüksek tarif eden viziteye çıkıyordu. Onlar da onu bekliyorlardı. Ara sıra okkalı bir çift tokat yediği de oluyordu baritonun. Hem de eli bayağı ağır cinsinden ve tahammüden. Derhal bunları vizite ücretine ekliyordu özel tedavi kalemine. Sofrada Parapin'in ağzını bıçak açmıyordu. Ama bariton önünde belagat alanındaki başarılarımın onu en ufak şekilde rencide ettiği de sanılmasın. Aksine öncesine, yani mikroplar dönemine kıyasla daha bile az endişeli gibiydi. Sonuç olarak neredeyse halinden hoşnut sayılabilirdi. Unutmamak gerek ki şu reşit olmayan kızlar meseleleri onu az buz korkutmuş değildi. O gün bugün cinsellik konusunda biraz aklı karışmıştı. Boş zamanlarında o da herhangi bir hasta gibi tımarhanenin çimenlerinde geziniyordu ve ne zaman yanından geçsem bana gülümsüyordu. Ancak bu gülümseyişler öylesine kararsız, öylesine solgundu ki bunları birer veda olarak algılamak da mümkündü. Her ikimiz de teknik personeli arasına kabul etmek suretiyle bariton iyi bir iş kotarmıştı. Çünkü biz ona yalnızca günün her saati özveri sunmakla yetinmiyor, aynı zamanda uzak kaldığı ve tiryakisi olduğu eğlenceyi, macera yankılarını da sunuyorduk. Bu nedenle de her fırsatta hoşnutluğunu bize canı gönülden ifade ediyordu. Bununla birlikte bazen Parapin hakkında bir ihtiyat kaydı düştüğü de oluyordu. Parapin de kendini asla tam olarak rahat hissetmemişti. "Bakınız Ferdinand, Parapin," dedi bir gün bana dertleşirken, "aslında Rus'tur. Bariton için Rus olmak demek, en az şeker hastası ya da zenci ağzıyla konuşma kadar betimleyici, morfolojik, affedilmez bir özellikti. Aylardır ruhunu kemiren bu konu hazır açılmışken, bariton benim yanımda ve özel olarak benim çıkarıma hizmet ederek olağanüstü derecede beynini zorlamaya başladı. Onu hiç böyle görmemiştim, tam da ikimiz birlikte buraların tütüncüsüne sigara almaya gidiyorduk. Parapin sevgili Ferdinand, haddi zatında gayet zeki bulduğum bir çocuktur, orası öyle. Mamafi yine de tümüyle keyfi denecek bir zekası var bu çocuğun. Sizce de öyle değil mi Ferdinand? Ferdinand diye telaffuz ediyordu. Bu çocuk öncelikle uyum sağlamayı reddeden biri. Onda hemen fark edilen bir özellik bu. Mesleğiyle bile tam olarak barışık değil. Hatta bu dünyayla bile barışık değil. İtiraf edin. Üstelik bu konuda haksız. Tamamen haksız. Değil mi ki acı çekiyor? İşte size ispatı. Bakın, ben mesela ne kadar uyum sağladığımı görüyorsunuz Ferdinand. Bunu derken iman tahtasına vuruyordu. Farz-ı muhal, tut ki yarın dünya mesela tersine dönmeye başladı. Peki ya ben ne yaparım? Uyum sağlarım. Ferdinand, hem de derhal. Peki bunu nasıl yaparım biliyor musunuz Ferdinand? Şöyle bir güzelce 12 saat fazladan uyku çekerim. İşte bütün mesele bu. İşte bu kadar. Haydi hop, atla deve değil. Oldu da bitti. Uyum sağlamış oluveririm. Oysa sizin şu Parapin, onun başına benzer bir macera gelse ne yapar biliyor musunuz? Daha en az bir asır boyunca kafasında bin türlü projeyi, küskünlüğü evirir, çevirir, durur. Hiç şüphem yok. Benden söylemesi. Yalan mı yani? Dünya tersine dönüyor diye uykuları kaçar. Burada kim bilir hangi özel adaletsizliğin izni arar. Fazla adaletsizlik varmış. Onun saplantısı da bu zaten, adaletsizlik. Henüz benimle konuşmaya tenezzül ettiği dönemlerde bana uzun uzun bu adaletsizlikten söz ederdi. Peki siz onun mızmızlanmakla yetineceğini mi sanıyorsunuz? Keşke böyle olsa. Buna dünden razıyım. Ama hayır, o derhal dünyayı havaya uçuracak bir şeyler aramaya koyulur. İntikam almak için Ferdinand. Ve en kötüsü de ne biliyor musunuz? Söyleyeyim size Ferdinand. Ama bakın, bu tamamen aramızda kalsın. İşte en kötüsü de aradığı o şeyleri er geç bulacak olmasıdır. Tam da söylediğim gibi. Ah, bakın Ferdinand. Şimdi size izah edeceklerimi iyice aklınızda tutmaya bakın. Bir basit deliler vardır ve bir de başka deliler. Medeniyet saplantısını kafaya takmış olanlar. Parapin'in bu ikinci kategoridekilerin arasında değerlendirilmesi gerektiği düşüncesi beni mahvediyor. Bir gün bana ne dedi biliyor musunuz? Bilmiyorum efendim. İşte bakın dedi ki, penisle matematik arasında sayın bariton hiçbir fark yoktur. Hiç, sıfır. Daha durun bakalım. Benimle yeniden konuşmak için neyi bekliyor biliyor musunuz? Hayır sayın bariton, hayır. En ufak bir fikrim yok. Size anlatmadı mı? Hayır, henüz değil. Ama bana söyledi bunu işte. Matematik çağının gelmesini bekliyormuş. Bu kadar basit, kesin kararlı. Bana karşı geliştirdiği bu tümüyle saygısız tavrı nasıl buldunuz? Ben ki onun büyüğüm, şefiyim. Bu akıl almaz fanteziyi aramızda sindirebilmemiz için biraz olsun gülmem gerekiyordu. Ancak bariton artık zıvanadan çıkmıştı, başka bir sürü konuda daha yakınmanın fırsatını bile buldu. Ah Ferdinand, bakıyorum da bütün bunlar sizin gözünüzde pek kayda değer değil. Masum lakırdılar, ipe sapa gelmez zırvalar ve buna benzer şeyler. Böyle bir sonuca vardığınız anlaşılıyor. Bundan ibaret değil mi? Pervasız Ferdinand, bırakın da tam aksine sizi bu yanılgılara karşı adam akıllı uyarayım. Bunların zararsızlığı sadece görünürdedir. Benden söylemesi, bu konuda tamamen yanlış düşünüyorsunuz. Tamamen yanlış. Haddi zatında külliyen yanlış düşünüyorsunuz. Takdir edersiniz ki meslek hayatım boyunca çılgınlığın ılımlısı azgını her türlüsü hakkında burada ya da başka yerde duyulabilecek hemen hemen ne varsa duymuşumdur. Kaçırdığım en ufak bir şey yok. Buraya kadar mutabıkız değil mi Ferdinand? Ayrıca eminim fark etmişsinizdir Ferdinand. Öyle manasız endişelere kapılabilecek bir insana da benzemiyorum değil mi? Ya da mübalağaya yatkın. Hayır değil mi? Benim değerlendirme kabiliyetim açısından bir kelimenin ya da birkaç kelimenin hatta upuzun cümlelerin, koca nutukların ağırlığı nedir ki? Doğuştan ve yaratılışım gereği basit biri olduğum için nispeten tutuk sayılabilecek ve kelimelerden kesinlikle ürkmeyen o nadir insanlardan biri olduğum inkar edilemez herhalde. Bakın şimdi Ferdinand, son derece titiz bir inceleme sonrasında parapin konusunda gayet temkinli davranmak zorunda olduğum sonucuna vardım. Onun hakkında çok ciddi şüphelerim var. Onun o zirzopluğu zararsız ve yaygın olanlarınkinin hiçbirine benzemiyor. Bana öyle geliyor ki, onunki en basit yoldan bulaşan cinsten bir saplantı, bu antikalığın en korkunç ve nadir rastlanan cinslerinden birine denk düşüyor. Sosyal ve egemen cinsi. Dostunuzun durumu henüz tam olarak delilik sayılamaz. Hayır, bu belki yalnızca aşırı kanaat sahibi olmaktan ibaret. Ancak bulaşıcı meczupluk nedir bilirim ben. Aşırı kanaat sahibi olmaktan beter hiçbir şey yoktur. Ben ne dediğimi biliyorum Ferdinand. Bu çeşit aşırı kanaat sahiplerinin nicelerini kendi gözümle gördüm. Hem de değişik menşelerden. Sonuç olarak aralarında en kudurmuşları adaletten söz edenleriymiş gibi geliyor bana. Önceleri bu adalet meraklıları ilgimi çekmedi değil, itiraf ediyorum. Ama artık sinirime dokunuyorlar. Beni iyice çileden çıkarıyor bu manyaklar. Siz de aynı kanaatte değil misiniz? İnsanlarda bu açıdan garip bir intikal kolaylığı olduğu anlaşılıyor ve bu beni ürkütüyor. Hem de tüm insanlarda. Duyuyor musunuz beni? Nazarı dikkatinizi celbederim Ferdinand. Hepsinde. Alkol ve erotizm için olduğu gibi aynı meleke, aynı kader. İnanılmaz derecede yaygın. Gülüyor musunuz Ferdinand? Bakın o zaman siz de beni ürkütürsünüz. Metanetsiz, hassas, basiretsiz. Vahim Ferdinand. Ben de sizi ciddi biri sanmıştım. Unutmayın ki ben ihtiyarladım artık. Ferdinand, ben istesem geleceği hiç iplememe lüksüne sahip olabilirim. Bu hak bana tanınır. Ama ya siz? İlkesel olarak her zaman ve her konuda patronumla aynı kanaatteydim. Şu dertli yaşantım sırasında pratik açıdan pek büyük bir ilerleme kaydedebilmiş değildim. Ancak hiç olmazsa köle ruhluluğun temel protokol ilkelerini öğrenmiştim. Böylelikle bu yatkınlıklarım sayesinde baritonla sonunda epey ahbap olduk. Ben asla sorun yaratmazdım. Sofrada az yemek yerdim. Cici bir asistandım yani. Hem ucuza mal olan hem de hiçbir iddiası olmayan, tehdit oluşturmayan. Vin-sur-Seine iki alavere havuzu arasında yeşillikten yoksun tepeciklerinin ortasında banliyösünün içinde kabuk değiştiren bir köy olarak karşımıza çıkar. Yakında Paris onu ele geçirecektir. Orası her ay bir bahçesini yitirir. Reklamlar daha girişte onu Rus balesinin alacalı bulacalı renklerine boyar. Odacının kızı kokteyl hazırlamasını biliyor. Orada tarihi nitelik kazanmaya yüz tutan biricik şey tramvaydır. Bir devrim olmaksızın ortadan kalkması zor. İnsanlar tedirgin, çocuklar daha şimdiden ebeveynlerinden farklı bir aksanla konuşuyor. Buralılar düşündükçe hala sen o Ois vilayetine bağlı olmaktan utanıyor sanki. Mucize yolda. Son bahçe topağı da Lavelle'in, Pierre Laval defalarca bakanlık, başbakanlık yapan sosyalist kökenli Fransız politikacı. Hitler'le işbirliğinden yana tavır olanların başında geliyordu. Savaş sonrasında kurşuna dizindi. Romanın yazıldığı dönemlerde Bayındırlık Bakanlığı ve Başbakanlık yaptı. İktidara gelmesiyle kayboldu ve gündelikçi kadınlar yaz tatilinden bu yana saat başı ücretlerine 20 kuruş zam yaptılar. Beldeye bir müşterek bahisçinin yerleşeceği söyleniyor. Postanenin müdüresi oğlancılık üzerine romanlar alıp okuyor ve hatta onlardan çok daha gerçekçilerini düşleyebiliyor. Papaz artık her fırsatta hassiktir diyor ve uslu duranlara borsa yatırımları için öğütler veriyor. Sen nehri balıklarını öldürdü, şimdi de kıyılarında çöp ve hurdalardan ibaret korkunç bir avadanlık oluşturan çift sıra dizilmiş boşaltır çeker iterlerin arasına sıkışıp Amerikanlaşmakla meşgul. Üç arsa spekülatörü geçenlerde hapse girdiler. Her şey hala yola koyuluyor. Emlak alanındaki bu yerel dönüşüm Bariton'un gözünden kaçmamıştı. 20 yıl önce yandaki vadide daha başka arsalarda almamış olduğuna bin pişman. Oysa o zamanlar hala metresi 4 paradan alıp gitmeniz için yalvarıyorlardı. Bayat turta satar gibi. Geçmiş ola. Neyse ki onun o psikoterapi enstitüsü hala efendici ayakta durmayı başarıyordu. Ama zorlanmıyor da değildi. Doymak nedir bilmeyen ailelerin yeni, daha yeni, yepyeni, giderek daha elektrikli, daha gizemli, daha bilmem neli, kür sistemleri konusundaki taleplerinin, talimatlarının ardı arası kesilmiyordu. Özellikle de daha yeni mekanizmalar, daha görkemli aletler hem de derhal bir çırpıda devreye sokulmalıydılar, yoksa rakipler malı götürürdü. Asniye, Passy, Montreux'un komşu yüksek ağaç ormanlarında pusuya yatmış bekleyen benzer müesseseleri de peşindeydi tüm lüks bunakların. Bariton da Parapi'nin yardımıyla günün modasına uymaya çalışıyordu. En hesaplısından tabii. Kelepir, ikinci elden, ucuzluktan ama hiç durmadan elektrik, pneumatik, hidrolik yeni aletler sayesinde müşkülpesent ve varlıklı müşterilerin kaprislerinin peşinden koşabilmek için daha donanımlı görünebilecekti. Bu gereksiz gösterişlere mahkum olmak, hatta bizzat delileri tavlamak zorunda kalmak onu kahrediyordu. Ben tımarhanemi açtığımda diye dert yandı bana bir gün. Açık yüreklilikle nedamet getirerek tam da sergiden önceydi Ferdinand, büyük sergi. Büyük sergi 1900 Paris Evrensel Sergisi. Bizler ruh hekimleri çok sınırlı sayıda tabipten oluşan bir gruptuk ve bugünkü kadar meraklı ve yozlaşmış değildik. İnanın bana. O zamanlar aramızdan kimse çıkıp da müşteriyle delilik yarıştırmaya teşebbüs etmiyordu. Daha mükemmel tedavi uygulamak bahanesiyle cinnet getirmek moda olmamıştı henüz. Bu müstehcen bir moda elbet. Tıpkı bize ecnebilerden gelen hemen her şey gibi. Bilmem nazarı dikkatinizi celbetti mi? Demek ki benim bu mesleğe yeni başladığım dönemlerde Ferdinand, Fransız tabipleri hala birbirlerine hürmet ediyorlardı. Hastalarıyla aynı anda keçileri kaçırmak zorunda hissetmiyorlardı kendilerini. Maksat onlara ayak uydurmak mıdır nedir ne bileyim ben ya da onları mutlu etmek mi? Bu gidişle nereye varacağız? Soruyorum size. Tımarhanelerimizdeki düşkünlerin en çatlaklarından daha hinoğlu hin, daha marazi, daha sapık davranarak bize sundukları tüm o hezeyanlara bir tür müptezel azamet katarak gırtlağımıza kadar gömülmek suretiyle nereye gidiyoruz böyle? Aklımızın akıbeti hakkında Ferdinand, beni teskin edebilecek misiniz? Hatta ondan sarfi nazar ettim. Sadece aklı Selim'in akıbeti hakkında bu gidişle aklı Selim'den geriye ne kalacak acaba? Hiç. Bu çok aşikar. Hiçbir şey.
Ben bunu alenen görebiliyorum. Her şey gayet sarih. Kaldı ki Ferdinand gerçekten modern bir zekanın gözünde artık her şey birbirine denk sayılmıyor mu? Artık ak yok, kara da yok. Her şey darmadağın. Yani tarz bu, moda bu. O halde neden bizler de deli olmayalım değil mi? Derhal, yarından tezi yok. Yetmiyormuş gibi bir de göğsümüzü kabartalım. Büyük manevi keşmekeşin başladığını ilan edelim. Çılgınlığımızla övünerek reklam yapalım. Kim bizi durdurabilir ki? Soruyorum size Ferdinand. Nihai ve beyhude bir takım beşeri vicdan kırıntıları mı? Daha hangi fuzuli ardamarı? Ha? Bakın Ferdinand. Bazı meslektaşlarımızın söylediklerini dinlediğimde bizi nerelere götürüyorlar böyle diye vesvese etmeden duramıyorum. Ki dikkatinizi çekerim. Bunların aralarında müşteriler ve akademiler nezdinde en hatırlı, en muteber olanları da var. Dehşetengiz bir şey bu haddi zatında. Bu azgınlar beni bunaltıyor, daraltıyor, şeytanileştiriyor ve her şeyden önce de midemi bulandırıyorlar. Sırf şu modern kongrelerinden birinde bize artık aşina olduğumuz o araştırmalarından birinin neticelerini tebliğ edişlerini duyduğum anda dahi betim benzim sararıyor Ferdinand. Sırf onları dinlemek dahi aklımın bana ihanet etmesine yol açıyor. Ahir zaman psikiyatristinin şu gözdeleri, şeytani, arsız, fettan ve uyanık. İşte bunlar o süper bilinçli tahliller yapa yapa bizi uçurumun kenarına sürüklüyorlar. Bal gibi uçurum kenarına. Günün birinde Ferdinand, eğer siz gençler tepki göstermezseniz, yuvarlanıp öteki tarafa geçeceğiz, bana kulak verin, geçeceğiz. Böyle gerine gerine kendimizi yücelte yücelte, idrakimizi kurcalaya kurcalaya aklın öte tarafına geçeceğiz. Şeytani tarafına bu sefer, geri dönüşü olmayan tarafına. Zaten bu süper zekalar sabahtan akşama kadar muhakemelerini 31 çektire çektire sanki şimdiden takılmış gibiler lanetliler mahzenine. Sabahtan akşama kadar diyorum Ferdinand. Çünkü biliyor musunuz bu adiler geceleyin bile harama uçkur çözmeye ara vermiyorlar. Rüyalar dolusu. Daha ne diyeyim? Haydi deşeyim biraz seni. Haydi gevşeteyim biraz muhakemeni. Haydi zulmedeyim kendiminkine. Böylece de etraflarında ite atsan yemeyeceği tiksindirici organik artıklarla her taraflarından sızan ve de akan posası çıkmış delilik emareleri dışında bir şey kalmıyor. Ruhtan arta kalanlar her tarafınıza sıvaşmış oluyor. Eni konu bataklığa gömülmüş, gülünç, aşağılık, leş kokulu bir hale geliyorsunuz. Her şey yıkılıp gidecek Ferdinand. Her şey yıkılıyor. Hem de çok yakında. Bakın sonra ihtiyar bariton söylemedi bana demeyin sakın. Üstelik siz buna şahit olacaksınız Ferdinand. Göreceksiniz o devasa bozgunu. Çünkü siz daha çok gençsiniz. Göreceksiniz. Ah, üstelik ne de çok eğleneceksiniz. Benden söylemesi.